Esselamu aleyküm. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Ses var değil mi? Yani, tamam inşallah. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd, fe inne estağal hadîsi kitâballah ve hayral hedyu hedyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün mucize, keramet gibi olağanüstü bir takım hallerden bahsedeceğiz. Gerçek Allah dostlarının kerametleri ya dini delil ve senetlerdir ya da insanların ihtiyaçlarını bir çeşit gidermedir. Allah'ın Nebi ve Rasullerinde bu şekildeki mucizeler vardı. Velinin kerameti zaten Allah'ın Resulüne tabi olmaktan geçer. Böyle olduğu için de velinin gösterdiği kerametler Allah Resulünün mucizelerine dahil olur. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri oldukça fazladır. Bu konuda İmam Suyuti'nin Türkçe'ye tercüme edilen Hasaisül Kübra isimli eserini tavsiye edebiliriz. Her ne kadar içerisinde bir takım zayıf, uydurma tarzında rivayetler olsa da bu konuda derli toplu bir kitap sayılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın parmağıyla ayı ikiye bölmesi, küçük taşların avucunda tesbih eder hale gelmesi, ağaçların yürüyerek kendisine doğru gelmesi, elma ağacı gövdesinin onun hasretiyle ağlayıp inlemesi, hurma kütüğünü. Miraç hadisesinden sonra Beytül Makdis hakkında geniş bilgiler, malumatlar vermesi, olmuş ve olacak şeyleri Allah'ın izniyle haber vermesi, eşsiz bir mucize olan Kur'an-ı Kerim'i getirmesi, yiyecek ve içecekleri bereketlendirip çoğaltması, bu tür oldukça fazla rivayet mevcuttur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri hadis kitaplarında da nakledilmektedir. Sahabelerin gösterdikleri kerametlere gelince bunlara örnek olarak Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh'ın Kur'an'ın Kehf suresini okurken semadan içinde kandil gibi ışıklar bulunan ve şemsiyeye benzeyen bir hüzme inmesi, bu esnada Kur'an'ı okuduğu esnada onu dinlemeye gelen meleklerin bu şekilde ona görünmesi, İmran bin Husayn radıyallahu anhuma ile meleklerin selamlaşması, yine İmam Müslim'in sahihinde gelen bir rivayet. Selman ve Ebu Derda radıyallahu anhuma'nın sofrada yemek yerken yiyecek ve içeceklerin tesbih etmeleri. Abbad bin Bişr ve Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhuma'nın koyu bir karanlık gecede Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrıldıkları zaman önlerinde adeta floresan gibi bir baston şeklinde bir ışığın onları önlerini aydınlatması. Hatta birbirlerinden ayrıldıkları zaman bu ışığın da ikiye bölünerek her birini ayrı ayrı aydınlatması. İmam Müslim'in sahihinde Ebu Bekir radıyallahu anh'den nakledilen bir keramet vardır. Mesela Sıddık 3 misafirini evine getirir ve yemeğe otururlar. Sofrada görülüp durmakta olan muayyen yiyecekler yendikçe yiyorlar, fakat karınları doyduktan sonra da sofrada ilk andakinden daha fazla olarak yemek buluyorlar. Bu hayretle bakan ailesinin gözlerinin önünde artan yemeği Allah Resulü'nün evine götürmeleri ve bu yemekten daha pek çok kişinin yiyip karnlarını doyurması. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın Mekke Savaşı'nda düşmanlara esir düşmesinden sonra kendisine Mekke'de olmadığı halde, orada üzüm bulunmadığı halde ona taze üzüm ikram edilmesi. Emir bin Tüfeil'in şehit edilmesinden sonra ne kadar arandıysa cesedini kimsenin bulamaması. Zira Amir radıyallahu anh semaya yükseltilmişti ve onu semaya yükseltirken Amir bin Tüfeil onu gözleriyle görmüş. Urve melekleri onun yüceliğini görüp duruyor diyordu. Aleykümselam ve rahmetullah. Ümmü Eymen hicret niyetiyle yola çıkmış. Yanında yiyecek ve içecek namına hiçbir şey bulunmamasına rağmen yolda çok fazla susamış, neredeyse bayılıp düşecek hale gelmişti. İçinden bir his başını yukarıya kaldırmasını söylüyordu. O da hissine uyarak başını yukarı kaldırdı ve yukarıdan sarkmış bir su kovası görmüştü. Doyuncaya kadar o sudan içti ve bundan sonra ömür boyu da susuzluk çekmemişti. Sefine bir gün yolda yürürken önüne bir aslan çıkmış. O vahşi çöl aslanına ben Allah Resulü'nün elçisiyim diye yüksek sesle bağırmış. Bunu işten arslan Sefine'ye gideceği yere kadar yol göstermişti. Bera bin Malik radıyallahu anh yeminlerinde daima Allah Azze ve Celle tarafından sadık çıkarılırdı, doğru çıkarılırdı. Müslümanların savaştığı sırada iş iyice kızıştığı zaman Bera radıyallahu anh'a seslenirlerdi. Ey Bera, Rabbimize yemin et derlerdi. O da söyleneni yapar ve yemin ederdi. Ey Rabbimiz, sana yemin ediyorum ki yardımın sayesinde düşmanlarımızı perişan edeceğiz derdi. Ve bunu söyler söylemez gerçekten de düşman hezimete uğrardı. Bera radıyallahu anh Kadisiye savaşına da katılmış. Savaş günü ya Rabbi izzet ve celaline yemin ederim ki senin yardımınla düşmanları perişan edeceğiz ve bu savaşta ilk şehit olan da ben olacağım demişti. Hakikaten de düşman hezimete uğratıldı ve Bera radıyallahu anh de orada şehit edildi. Halid bin Velid radıyallahu anh etrafı sularla çevrili bir kaleyi kuşatmıştı. Kaledekiler Halid radıyallahu anh'e sana verdiğimiz bu zehri içmedikçe ve bu zehirin sana hiçbir şey yapmadığını görmedikçe Müslüman olmayacağız. Ancak sana zarar vermediğini görürsek İslam'ı kabul edeceğiz demişlerdi. Halid bin Velid zehir alıp içti ve kendisine Allah Azze ve Celle'nin izniyle hiçbir şey olmadı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh de duası makbul sahabelerden birisiydi ve her ne istese duasında Allah katında kabul görüyor ve yerine geliyordu. İran ordularını yenen ve Araplar adına ilk defa zafer kazanan zat da Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh idi. Ömer radıyallahu anh yine ondan nakledilen bir rivayette hutbedeyken yüksek sesle dağa dağa çekil ey Sariye diye bağırmaya başlamış herkesin göz önünde. Daha sonra Sariye ordusundan bir elçi gelmiş. Elçiye durumu soran Ömer radıyallahu anh şu cevabı almıştı. Ey müminlerin emiri, savaştığımız düşman oldukça güçlü çıktı. Çarpışma sırasında saflarımızda bozulma alametleri görünmeye başlamıştı. Tam bu sırada ey Sariye dağa, ey Sariye dağa diye bir ses geliyordu. Sariye'nin emriyle arkamızı dağa verdik ve Allah'ın izniyle düşmanı bozguna uğrattık. Demek ki adaletiyle bütün beşeriyet tarihine ün salmış olan Ömer radıyallahu anh binlerce metre uzaktaki ordunun durumunu Allah'ın izniyle görmüş ve yine aynı orduya uzaktan komuta vermişti. Dikkat edersek aynı Ömer radıyallahu anh uzaklara Allah'ın izniyle sesini eriştiren Ömer radıyallahu anh düşmanın durumunu gören Allah'ın göstermesiyle gören Ömer radıyallahu anh boynundan arkasında namazda boynundan hançerleyen kimseyi görememişti. Demek ki keramet Allah Azze ve Celle'nin kuluna dilediği zaman dilediği şekilde yardım etmesidir. şöyle bir itikat yayılmış durumda. Yani falanca zat velidir, keramet sahibidir, olağanüstülükler gösteriyor, istediği zaman şunu yapar, istediği zaman bunu yapar tarzındaki inançların boş inançlar olduğunu, delilsiz hurafeler olduğunu anlıyoruz buradan. Zira Ömer radıyallahu anh bu örnekte olduğu gibi uzak diyarlara Allah ona görme vermiş, keramet vermiş o esnada. Fakat öldürüldüğü, şehit edildiği zaman boynundan hançerleyen kimseyi görememişti. Rivayet edilen tabiinden, tebeut tabiinden bir takım da vardır. Mesela Ala bin el-Hadrami Allah Resulü'nün Bahreyn'deki memuru idi ve bu kişinin de duası makbul idi. Dua ederken de ya Ali, ya Halim, ya Alim, ya Azim şeklinde dua edermiş. Bir gün içecek ve abdest alacak suları kalmıyor. Suyun bulunduğu yerde de o mevkide çok uzaktaydı. Yüce Allah'a su için dua ettiğinde Allah da duasını kabul buyurup yanlarına su yollamıştı. Yine bir gün geçmeleri gereken su çok geniş olduğu için atları geçemediler. O da Allah'a duada bulundu. Duadan sonra atlarını suya sürdüler ve hiçbir şey olmadan karşıya geçtiler. Atlarının eğerleri bile ıslanmamıştı. Bu zat öldüğü zaman cesedini kimsenin görmesini istememişti. Gerçekten de onun kabrini hiç kimse bulamadı. Ebu Müslim el-Havlani'de de buna benzer kerametler görülmüştür. Yanındaki askerle birlikte Dicle'nin coşkun suları içinden orduyu karşıya geçirmiş ve sonra da dönüp askerlerine herhangi bir eşyanız geçerken kaybolmuşsa söyleyin, Allah'a dua edeyim demiştir. Askerlerden birisi torbamı kaybettim diye maruzatta bulunuyor. Ebu Müslim de düş arkama bakalım diyerek bir nesneye takılı torbasını ona gösterip işte al torbanı demiş ve asker de o torbasını almıştır. Bir takım rivayetler mevcut tabiinden, tebeut tabiinden. Bir de bunun dışında bir takım hadiseler vardır ki şayet imanı zayıfsa böyle bir kişiye imanını artırıcı kerametler zuhur edebilir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sahabede ve tabiinde görülen haller bu gibi değil. Sahabedekilerde yakin derecesi daha üstün. İhtiyacı nispetinde onlarda bir takım harikulade haller tecelli etmiştir. Bir takım şeytani haller de vardır ki Allah'ın yolunda olmadıkları halde veya isyan içerisinde oldukları halde veya bidat bir takım fiiliyatlar işledikleri halde bunlardan da bir takım olağanüstü hadiseler görülebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Abdullah bin Sayyad diye birisi vardı. Örnek olarak bunu zikredecek olursak ashabtan bazı kimseler Abdullah bin Sayyad'ı Deccal zannetmişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise onun Deccal olmadığını haber vermişti. Bu kimse hakkında kendisine bir ihtar gelmeden, bir bilgi gelmeden hiçbir ithamda bulunmamıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Günlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sayyad'a gönlümde senin hakkında bir şey saklıdır, söyle bakalım bu nedir diye sormuş. İbn-i Sayyad duh duh deyip gerisini getirememişti. Gerçekten de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Sayyad için kalbinde duhan kelimesini tutmuştu. Ve sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haydi çek git, haddi aşıyorsun, sen ancak kahinlerden birisin buyurmuştu. Kahinlerin şeytanlardan yoldaşı vardır. Şeytanlar kulaklarıyla başkalarının söylediklerini çalarlar ve sonra kendi adamlarına taşırlar. Ama yine de tam duyamadıkları şeyleri yanlış taşırlar ve böylece de doğru yalan ile karışmış olur. Bu Bu konuda Buhari ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Melekler bulutlara iner, gökte verilmiş olan hükümleri kendi aralarında konuşurlar. Şeytanlar da kulak vererek bu konuşmaları dinlerler. Sonra işittiklerini kendi kahinlerine fısıldarlar. O kahinler de bunlara birçok yalan katarak halkın arasında yayarlar. İmam Müslim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensardan olan bir cemaatin arasında oturuyordu. Birden bir yıldız parlayarak kaydı. Bunu gören Resul sallallahu aleyhi ve sellem ensara sordu. Cahiliyet döneminde bir yıldızın parlayıp kaydığını gördüğünüzde ne derdiniz? Ensar da bir büyük kimse ölecek yahut da doğacak derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yıldızlar herhangi bir kimsenin ölümü veya doğumu için akmazlar. Yüce Allah bir şeye hükmetti mi, arşın melekleri tesbih ederler. Sonra onlara yakınlık sırasına göre ta göklere kadar bütün göktekileri tesbih ederler. Sonra yedinci kat gökteki melekler arşın meleklerine Rabbimiz neyi hüküm ve ferman buyurdu diye sorarlar. Ve sorularının cevabını onlardan alırlar. Böylece dalga dalga dünyaya en yakın meleklere kadar ulaşır bu hüküm ve irade. İşte bu esnada şeytanlar kulak hırsızlığı yaparak bir şeyler işitmeye bakarlar. Ama tespit edilerek kovulurlar. Kendilerini işte böyle parlak bir yıldız kovalayıp takip eder. Bu şeytanlar işte bildiklerini kendi dostlarına fısıldarlar. İşte kahinlerin bu şekilde aldıkları haberler doğrudur. Fakat onlar kendiliklerinden de birçok yalan katarlar şeytanlarından aldıkları bu haberlere. Diğer bir rivayette Ma'mer şöyle diyor. Zühri'ye sordum. Demek cahiliyet döneminde şeytanlar gaybdan haber almak için kulak hırsızlığı yapıyor ve peşlerini bir yıldız takip ediyordu, öyle mi? Bu soruya Zühri şöyle cevap verdi. Evet, fakat Allah'ın Resulünün son Resul olarak gönderilmesinden sonra bu durum sona ermiştir. Allah dostlarıyla şeytanların dostlarında görülen hokkabazlıklar arasında büyük farklar vardır. Allah dostlarında kerametler iman ve takva sebebine dayanır. Şeytani hokkabazlıkların temeli de Allah'ın ve Resulünün yasakladığı şeylere dayanır. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 33. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. De ki, Rabbim ancak görünen ve görünmeyen hayasızlıkları, her türlü günahı, haksız isyanı, hiçbir delil indirmemişken Allah'a ortak koşmanızı, bilmediğiniz şeyleri Allah hakkında söylemenizi haram kılmıştır. Demek ki Allah hakkında bilmeden herhangi bir şey söylemek, Allah'a ortak koşmak, zulüm ve haksızlık yapmak, Allah'ın ve Resulünün kesin olarak yasakladığı şeyleri yapmak haramdır. Bu günahlara dayanan harikulade haller hiçbir zaman makbul değildir. Zikretmekle, Kur'an okumakla meydana gelmemiş, fakat şeytanın hoşuna giden, mahluktan medet ummak gibi içinde şirk bulunan veya başkalarına haksızlık etmek, hayasızlıkta bulunmak için başvurulan şeylerle meydana gelen haller ilahi ve rahmani kerametlerden değil, ancak şeytani hallerdendir. Böyle şeytani haller kitap ve sünnetin dışına çıkan kimselerde meydana gelebilir. Bunların çeşitleri ve dereceleri vardır. Kendilerine yakın olan cinler de aynı kendileri gibidir. Çünkü bu cinler onların meşrep ve mezheplerindendir. Cinlerin içinde müşrik olanı da, kafir olanı da, fasık olanı da, hataya düşeni de vardır. Bir kimse şayet kafir, fasık veya cahil ise aynı cinsten olan cinler de onun yoluna girer. Küfür yolundan seçtikleri şeye muvaffak ettikleri takdirde öyle bir kimseye yardım ederler. Cinlerden veya başka mahluklardan büyük saydıkları şeyler üzerine yemin etmekten, onların adlarını almaktan çok hoşlanırlar. O kimselerin Allah'ın isimlerini yahut emirlerini necasetle yazmalarından hoşlanırlar. Fatiha, İhlas veya Ayet-el Kürsi'yi veyahut başka bir sureyi veya ayetleri necasetle yazmasını yahut tersine çevirmesini isterler onlardan. Kendilerinden istedikleri ve sevdikleri bir küfür hareketi yapmış olmasından ötürü bunu yapanlara bazı gizli şeyler açıklarlar ve diğer bazı yardımlarda bulunurlar. Mesela onlara çok bekledikleri kadınları ve oğlanları getirirler. Daha da buna benzer pek çok meseleler var bu manada. Bunlara inanmak, tağuta inanmak gibidir. yani sihirbazlığa, şeytanlara ve putlara inanmaktır. Eğer bir insan zahirde ve batında gerçekten Allah'a ve Resulüne inanıyor ve itaat ediyorsa, cinlerin böyle kerametlerde onlarla anlaşması hiç mümkün değildir. Böyle olduğunda bu kafir cinler onlardan uzak kalırlar. İşte bunun için Müslümanların Allah emri olan ibadetleri, Allah'ın evleri olan mescitlerde yerine getirildiğinden cami ve mescidin manevi havası ve kokusu bu gibi şeytani hallerden uzak kalır. Bidat ve şirk ehli olanlar, kabirlere ve ölülerin bulunduğu yerlere, türbe ve yatırlara müracaat ederek bazı şeylerini isterler. Veya en azından bir ölmüş kişiyi dualarında ve isteklerinde vesile olarak kullanırlar, tevessül ederler. Onların adına yapılan duaların Allah katında makbul olacağını sanırlar. Bunların bu hali tamamen şeytani bir haldir. Çünkü Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin, onlar Resullerinin kabrini mescit edindiler buyurmuştur. Yine Müslim aleyhisselam'dan ölmeden 5 gün önce söylediği şu hadisi rivayet etmektedir. İnsanların bana olan arkadaşlığında, işinde ve yardımında en önemli olanı hiç şüphe yok Ebu Bekir'dir. Allah ondan razı olsun. Eğer ben insanlardan bir dost edinecek olsaydım, muhakkak Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat sizin Resulünüz Allah'ın dostudur. Mescidin duvarlarında Ebu Bekir'inkinden başka kapatılmadık hiçbir kapı kalmaz. Sakın kabirleri mescit edinmeyin, sizi bundan men ederim. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadiste, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, hasta hali içinde yatarken kendisine Habeşistan'daki bir kiliseden, kilisenin güzelliğinden ve içindeki resimlerden bahsettiler. Bunları duyan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlar içlerinden iyi bir insan vefat ettiği zaman onun kabri üzerine hemen bir mescit yaparlar ve içini de resimlerle doldururlar. Kıyamet gününde Allah indinde insanların en kötüsü işte bunlardır. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Hatim'in sahihinde şu şekilde geliyor bir diğer rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet koparken hayatta olanlar, bir de kabirleri mescid edinenler insanların en kötülerindendir. Liste, kabirlerin üzerine oturmayın, kabirlere karşı namaz kılmayın buyurulmuştur. İmam Malik'in Muvatta'ında geçen diğer bir hadiste de Allah'ım benim kabrimi tapınılan bir put haline sokma. Ey Müslümanlar, bilin ki Nebi ve Resullerinin kabirlerini mescid edinenlere karşı Allah'ın gazabı şiddetlidir. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Benim kabrimi bayram yeri edinmeyin. Nerede bulunursanız bulunun, bana salavat getirin. Çünkü sizin salavatınız nerede getirilirse getirilsin bana ulaştırılır. Yine herhangi bir kimse bana salat ve selamda bulunduğunda o kimseye selamla karşılık verebilmem için Allah ruhumu bana iade eder buyurmuştur. Bir başka hadiste de Yüce Allah ümmetimin selamını bana ulaştırmaları için kabrimde bir takım melekleri vazifeli kılmıştır. Yine Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu diğer bir hadiste Cuma'nın gündüzünde ve gecesinde salat ve selamı çokça gönderin. Çünkü sizin selam ve salatınız bana bugün de arz edilir. Kur'an-ı Kerim'de onlar halka sakın tapındığınız ilahlarınızı, hele Veddi, Süva'yı, Yeğuz, Yeuk ve Nesri asla bırakmayın dediler. Ayetinin tefsirinde İbn Abbas ve daha başka alimler, Allah onlardan razı olsun, şöyle demişlerdir. Aslında bu isimler Nuh kavminde yaşayan iyi insanların isimleriydi. Bunlar öldükleri zaman kavminin insanları onların kabirlerine hürmet ve yakınlık gösterdiler. Daha sonra da bu insanların suretlerini yaparak onlara tapınmaya başladılar. İşte bu hadise putperestliğinde başlangıcı olmuştur. Allah'ın Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şirk kapısını sımsıkı kapatabilmek için kabirlerin mescid edinilmesini şiddetle yasaklamıştır. Nitekim müşriklerin güneş doğarken ve batarken güneşe secde edip tapınmalar sebebiyle bu vakitlerde namaz kılmayı da yasaklamıştır. Böyle yapmasaydı Müslümanların ibadetiyle müşriklerinki arasında bir benzerlik bulunacaktı. İşte böyle olmaması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kapıyı sımsıkı kapatmıştır. İmkan ve kudreti oranında insanoğlunu aldatıp sapıtır. Bir kimse gök cisimlerine tapınanların yaptıkları gibi güneşe, aya, yıldızlara ibadet ve duada bulunursa şeytan onun üzerine iner ve ona bazı şeyler söyler. Onlar buna yıldızların ruhaniyeti derler. Halbuki o şeytandan başkası değildir. Şeytanlar insanlara bazı isteklerinde yardım ederlerse de bunun karşılığını ona kat kat ödetirler ve zarara sokarak onu ver. Şeytana uyan bir kimsenin sonu felakettir, kayıptır. Ancak bu insan tevbe ve istiğfar ederse o zaman iş değişir. İnsanlara da bir takım şeyler söylerler. Bir ölüden yahut gayipten haber bekleyen insanların durumu da böyledir. Onlardan yardım talep eden, bir şeyler isteyen insanların durumu yine böyledir. Ölüden bir şey isteyen veya onu vasıta yaparak Allah'a dua eden veya iyidir veya geçerlidir inancıyla ölünün kabri başında dua eden bir kimse, bütün bunları evde yapılan dualardan daha ileri sayıyorsa, böyle bir kimsenin durumu da putperestlerin durumu gibidir. Bu inançlarını bir de hadise destekletirler. İşler sizin istediğiniz gibi yürümez de zor durumda kalırsanız kabirdekilerden yardım isteyene bakınız. Bu hadis bütün hadis alimleri tarafından uydurma olduğu tespit edilmiştir. Böyle bir hadis ancak putperestlik yolunu açmak isteyen bir zındığın uydurduğu bir söz olabilir. Bidatçı, müşrik ve onlara benzeyen putperest Hristiyan ve Müslümanların sapıkları kabir yanlarında bir takım haller görür ve bunları keramet zannederler. Mesela bir kabrin yanında bir don örtü bırakırlar ve sonradan onu kendiliğinden bağlanmış olarak bulurlar. Veya kendisini sara tutmuş birini mezarın başına götürürler ve saralı kişinin açıldığını müşahede ederler. Bunu da kabirde bulunanın himmeti zannederler. Halbuki şeytan onları sapıtmak için o işi kabrin yanında yapmış ve o şekilde göstermiştir. Burakat ve tam bir ihlas ile Allah'a sığınılırsa şeytanın düzeni bozulur. Çünkü tam bir tevhid olan yerde şeytan barınamaz. Bunun için onlardan bazıları havaya kaldırıldığında la ilahe illallah deyip yere düşmüştür. O da kabrin yarıldığını ve oradan bir insan çıktığını görür ve onu kabirde defnolunan kişinin ruhu zanneder. Halbuki bu görünen şeytandan başkası değildir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Deccal'den bahsettiği bir hadis-i şerifinde yanlış hatırlamıyorsam İbn-i Mace'nin 4077 nolu rivayeti olsa gerek. Deccal'in bir bedevi kavmine gelerek, yani kırsal kesimde yaşayan iki insana gelerek, işte size annenizi babanızı diriltsem benim sizin Rabbiniz olduğuma iman eder misiniz diye soracak olması ve bunun üzerine onların annesi babası suretinde iki şeytanı kaldırarak annesini babasını diriltmiş gibi göstermesi o kimselere ve o kimselerin de Deccal'i işte sen bizim Rabbimizsin diyerek tasdik etmeleri, bu tür olağanüstü hallerin kişinin istikametine, kişinin Allah'ın dostu olduğuna asla delalet etmediğini gösteren hususlardan birisi. Harika olaylar ölçü değildir, bilakis kişinin kitap ve sünnet üzere, tevhid üzere hareket etmesidir. İnsanların böyle bu tarzdaki harikulade olaylar karşısında takındıkları tavır üç şekildedir. Bunlardan birincisi, Resul ve Nebilerden başkasında böyle olağanüstü haller bulunduğunu kabul etmeyenler vardır. Böyle inananlar genel olarak böyle kabul ederler. Fakat özel durumlarda da reddederler. Falanca yahut filanca da şöyle şöyle kerametler görülmüştür denildiği zaman kabul etmezler. Çünkü o kimseler onlara göre Allah'ın dostlarından değildirler. İkinci şekli, kendilerine bir takım harikulade haller görünen herkesi bir veli, bir Allah dostu olarak görürler ve öyle olduğunu kabul ederler. Hakikatte bu her iki grubunda itikadı yanlıştır. Hatalı bir görüşe sahip oldukları içindir ki onlar Müslümanlarla savaşan müşriklerin ve kitaplı kafirlerin kendilerine yardım eden birer Hızır'ı olduğunu söylerler. Ve bu adamların Allah'ın velisi olduğunu ileri sürerler. Zira bunlar kafirlerin içinde harikulade haller sahibi olacak birilerinin olabileceğini kabul etmezler. Hakka en yakın görüş ise üçüncü görüştür. O da şu şekildedir. Bu adamlar müminlerle savaşırken yardımlarını Allah'ın dostlarından değil kendi dostlarından almaktadırlar. Nitekim Allah Azze ve Celle Maide suresinin 51. ayetinde "Ey müminler, Yahudileri ve Nasranileri, Hristiyanları kendinize sakın dost edinmeyin. Onlar ancak birbirinin dostlarıdır. Sizden onları dost edinenler aynen onlar gibidir." Kitap ve sünnete uyan fakat Allah dostlarından olmayan bir takım takva sahibi zahitler ve kendilerini ibadete veren insanlar, şeytanların aldatabileceği insanlar olduğundan onlara şeytan bir takım harikuladelikler verebilir ve bunlarda da böyle şeyler, olağanüstülükler görülebilir. Fakat bunlarda görülen adet dışı olduğu için birbirini tutmaz. Onların bu hallerine gerçek anlamda Allah dostu olanlar muttali oldukları zaman onların bu hallerini hemen hükümsüz hale getiriverir. Onlar böyle adet dışı haller gösterebilmek için bilerek veya bilmeyerek yalan söylemek, günah işlemek, bidat işlemek gibi kendilerine yaklaşan şeytanların haline uygun bir uygunsuzluğu mutlaka yapmak zorunda kalırlar. Evet, durum böyledir. Çünkü Allah kınan dostları ile görünüşte bunlara benzeyen şeytanın dostlarının arasını bu şekilde birbirinden ayırt etmektedir. Nitekim Şuara suresinin 221 ve 222. ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kimlerin üzerine şeytanlar iner size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancının üzerine iner. Böyle şeytani halleri destekleyen İşlerin en büyüklerinden birisi de müzik ve buna benzer şeylerdir, musiki. Bunlar da müşriklerin uğraşıları arasındadır. Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 35. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Onların Beyt-i Şerif yanındaki ibadetleri ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas, İbn Ömer ve Selef'ten başkalarının, Allah onlardan razı olsun, söylediği söz şudur. Müşriklerin bu ameli ıslık çalmak ve el çırpmaktı. Müşrikler bunu kendileri için bir ibadet edinmişlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının, sahabelerinin ibadeti ise namaz kılmak, Kur'an okumak, zikretmek, dini toplantı ve sohbetlerde bulunmak gibi Allah Azze ve Celle'nin istediği amellerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri çalgı ve bunun benzeri olan şeyleri dinlemek şöyle dursun, onların yapıldığı yerlerde bile bulunmamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman sema yapmamıştır. Vecde kapılara kalkmamış ve hırkası da yere düşmüş değildir. Bu manada rivayet edilenlerin hiçbirisi sahih değildir. Hadis alimleri bunun uydurma olduğunu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen bu hikayenin uydurma olduğunu tespit etmişlerdir. Hatta sufilerden Sühreverdi bile Avarifül Marif kitabında bunun sahih olmadığını ama keşke sahih olsaydı sufilere, tasavvuf ehline çok güzel bir delil olur dediğini görürsünüz kitabında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle toplandığı zaman işlerinden birine Kur'an okumasını emreder. Emrettiği Kur'an'ı okur o kimse, diğerleri de dinlerlerdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa ile Eşari'ye uğramıştı. O sırada Ebu Musa radıyallahu anh Kur'an okumakla meşguldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç ses çıkarmadan onu dinledi ve ertesi günü kendisini gördüğünde ona "Dün gece sana uğramıştım. Sen Kur'an okuyordun, ben de seni dinledim." buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, sizin dinlemekte olduğunuzu bilseydim, sizin için sesimi daha da güzelleştirmeye çalışırdım." Nitek Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde, "Kur'an okurken sesinizi güzelleştirin." buyurmuştur. Diğer bir hadiste de şöyle gelmiştir. Şanı Yüce Allah güzel sesli bir kimsenin Kur'an okumasını bir efendinin cariyesinin çalıp türkü söylemesini istemesinden daha çok ister ve daha çok sever. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mesud radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Haydi bana biraz Kur'an oku. Buna karşılık İbn-i Mesud radıyallahu anh de ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirildi. Sana ben Kur'an'ı nasıl okuyabilirim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben bir başkasından Kur'an dinlemeyi daha çok isterim buyurmuştur. Bu radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Nisa suresini okumaya başladım. Şu mealdeki ayete geldiğim zaman her ümmetten bir şahit, onların üzerine de seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Burayı okuduğum zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeter buyurdular. Bir de ne göreyim? Mübarek gözlerinden sicim gibi yaş dökülüyordu ağlamaktan. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin ve onlara uyanların sema'ı dinlemesi budur. Nitekim Allah Azze ve Celle Meryem suresinin 58. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte bunlar Adem'in zürriyetinden, Nuh ile gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail yani Yakup neslinden yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden olan insanlardır. Onlar Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Şanı Yüce Allah marifet ehli olan ve hakkı gerçekten tanıyan kullar hakkında şöyle buyurmaktadır. Maide suresinin 83. ayetinde. Onlar Resulü gönderilen Kur'an'ı işittikleri zaman hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Demek ki Şanı Yüce Allah sema ehlini Allah'ın ayetlerini dinlemeye teşvik ederek kendilerinde imanın artmasını, tenlerinin titremesini, gözlerinden yaşlar akıtmasını övüp methetmiştir. Yine onlar hakkında mealen şöyle buyurmuştur. Öyle ya, Allah gönlünü Müslümanlığa açtığı için Rabbi tarafından aydınlığa kavuşan bir kimse katı yürekli kimseler gibi midir? Hayır, artık kalpleri Allah'ın zikrinden yana kas katı kalmış olanların vay haline. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Zümer suresi 22. ayet. Bir başka ayet yine Zümer suresinin 23. ayetinde Allah sözün en güzelini her tarafı birbirini tutan her şeyi tekrar tekrar beyan eden bir kitap halinde indirmiştir ki Rablerine karşı derin bir saygı duyanların ondan tenleri ürperir sonra Allah'ı anmakta içleri açılır yürekleri ferahlar. Enfal suresinin 2-4. ayetlerinde de müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları kat kat artar. Onlar ancak Rablerine güvenir ve tevekkül ederler. Onlar ki namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcarlar, infak ederler. İşte bunlardır hakiki müminler. Rableri katında dereceler, bağışlanma ve sayısı bitmez, müddeti tükenmez nimetler onlarındır. Bidat olan semaya gelince bunlar el çırpmak, def vurmak, kaval, ney veya başka şeyler çalmak gibi hususlardır. Allah Resulü'nün sahabeleri, onların ardından gelen nesiller, büyük din alimleri bu gibi şeyleri asla Allah'a yakınlaştırıcı bir vesile olarak görmemişlerdir. Bunları Allah'a yakınlık, itaat ve ibadet olan işlerden saymamışlar. Hatta İmam Şafii, Allah rahmet eylesin, bu gibi kimseler için şöyle demiştir. Ben Bağdat'tan ayrıldığım zaman oradaki zındıklar tahir yani dönme adını verdikleri bir sema icat etmişlerdi. Bu yolla insanları Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. İrfan ve ilim sahibi olan gerçek Allah dostları bu durumu çok iyi bilirler. Bilirler ki onlar bu işte şeytanın parmağı vardır. Onun için de bunlardan bazıları bunlara iştirak etmişler fakat sonradan tevbe edip dönmüşlerdir. Her kim ilahi rahmet ve nimetlerden uzaklaşmışsa bu semalara o kadar düşkün olmuştur. Bidat olan bu gibi semalar içki mesabesindedirler. Hatta insan nefsi üzerinde içkiden de beter etkiler bırakırlar. Bu Bundan ötürü semalara, musikiye iştirak edenler büyülenir, kendilerinden geçerler, sarhoş olurlar. Şeytanlar da onlara iner ve onların dilinden konuşur. Aynen içki aleminde olduğu gibi. Onlar birbiriyle kavga etmişler, onları şeytan havalara kaldırır, kiminin şeytanı diğerlerinden daha güçlü çıkar ve onu öldürür. Cahiller ise böyle bir şeyi takva sahibi Allah dostlarından sanırlar. Allah dostlarının kerameti gibi görürler bunu. Halbuki bunlar şeytani hallerden olup sahibini Allah'tan uzaklaştırır. Zira Allah'ın sınırlarını tayin ettiği biçimden başka insan öldürmek yasaktır. Böyle olunca bir Müslümanı ve Allah dostluğunu öldürmek nasıl olur da caiz olabilir? Kerametin amacı ancak doğruluktur. O halde şanı yüce olan Allah bir kimseye bütün yaptıkları kayıtsız ve şartsız Allah'ın rızasına ve sevgisine uygun saymak, derecesini ve Allah'a yakınlığını artırmak üzere tayin etmek gibi bir keramet vermemiştir. Harikulade haller çeşit çeşittir. Bazısı sadece ilmi ve manevidir. Bir takım sırların keşfi ve bazı sırların Allah dostlarına açık olması gibi. Bazısı da bedeni ve görülen güce dayanır. Bazı insanlar diğer insanların yapamadıkları bazı şeyleri kolaylıkla yaparlar. Bir kısmı insanlara verilen zahiri bilgi, saltanat, mülk, zenginlik gibi şeylerdir. Şayet kul Allah'ın kendisine verdiği bu gibi imkan ve nimetleri Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak, Allah'ın istediği yerlere sarf etmeyi amaç olarak kabul ederse bunları yapmakla Allah katındaki dereceleri yükselir. Allah'a ve Resulüne olan yakınlığı artar. Bunun aksine de bu imkan ve nimetleri Allah'ın ve Resulünün istemediği yerlerde ve amaçlarda kullanırsa o zaman da Allah ve Resulünden uzaklaştırır onu bu yaptığı fiiller. Azap ve cezaya müstahak hale gelir bu elinde bulunan nimetler. Tevbe etmez ve Allah'ın yardımını istemezse bunlar günah çukurlarına yuvarlanır giderler. Bunun için fevkalade hallere sahip olan kişilerin birçoğu bunlardan mahrum bırakılırlar. Saltanatını yitirmek, ilmi hüviyet ve kabiliyetini kaybetmek felaketiyle karşılaşırlar. Bazen farz ve vacip olmayan ibadetlere düşkünlüklerini kaybederek Allah dostluğu makamından umumi insanların durumuna düşerler. Bu şeytani hallere sahip olanlar da olabilir. Şeytani hallerden olduğunu bilmiyorlar bunlar. Allah korusun, Müslümanlıktan çıkarak dinsizliğe kadar varır bu işin sonu. Demeyen bazıları Allah'ın dininden çıkıyor ve mürted oluyorlar. Bütün suçları şeytani hallerin sahiplerini Allah dostlarının halleri olarak bilmeleri ve öyle zannetmeleridir. Bunların içinde öyleleri vardır ki Allah kuluna verdiği harikulade bir halden ötürü o kulun hesaba çekilmeyeceğine bile inanırlar. Bazılarının da Allah'ın verdiği mal ve saltanattan ötürü hesaba çekilmeyeceğini sanması gibi. Harikulade hallere sahip olanların bir kısmı bu haller vasıtasıyla aslında günah da sevap da olmayan bir takım mübah şeylere nail olmayı ister. Böyle genel dostları zümresindendir. Bunlar orta derecede ve salih insanlardır. Fakat Allah'a yakın olmak hususunda ötekileri aşıp öne geçmiş evliyanın derece ve mertebesi bunlardan çok yüksektir. Nitekim Allah'ın kulu ve Resulü vasıflarına sahip olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükümdar olan bir Resul ve Nebi'den daha üstün makamdadır. Kerametler ve harikulade haller çoğu zaman kişinin derecesini eksilttiği için salihlerden pek çok kimse zina ve hırsızlıktan tevbe eder gibi bu hallerden tevbe ederler. Kendilerinde var olan bu hallerin yok olmasını isterler. Hepsi de hak yoluna giden talebelerine keramet dedikleri bu hallere saplanıp kalmamalarını, böyle şeylere rağbet etmemelerini söylerlerdi. Hal böyleyken şüphe bulunan bir takım hallere nasıl itibar edilebilir? Bunlara saplanıp kalanların hali nice olur. Allah Azze ve Celle Fecir suresinin 15-16. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Ama insan öyledir ki ne zaman Rabbi onu imtihan edip de kendisine ikramda bulunup nimetler verse, Rabbim bana kerametler verdi ki Rabbim beni şerefli kıldı der. Fakat ne zaman onu denemek için üzerindeki nimetini kıssa, daraltsa, bu sefer de Rabbim bana ihanet etti der. Allah Azze ve Celle bu ayetlerin ardından kella buyurmuştur. Kella kelimesinde zorlama ve tembih vardır. Yani bu kelime yasaklama ve uyarma anlamını taşımaktadır. Allah Azze ve Celle hem buna benzer sözlerden yasaklıyor ve hem de bundan sonra söyleyeceklerinin önemini vurguluyor. Bunun manası şudur. Dünya nimetlerine boğulmuş herkese bunların birer Allah lütfu olduğu, keramet olarak kabul edilmeyeceğidir. Dünyalık bakımından sıkıntıda olana da Allah'ın bir ihaneti söz konusu değildir. Haşa, Allah'a hain gözüyle bakılamaz. Bazı kereler sevmediği ve razı olmadığı insanlara bol dünyalık verir. Bazı sevdiklerine ve razı olduklarına da dünyayı daraltır. Bunların hepsi bir imtihandır. Hatta bazen sevdiği insanları mal sıkıntısına düşürerek onları malların sevk edeceği sapıklıklardan korur. İman ve takvaya dayanması şarttır. Küfür, fısık ve Allah'a isyan gibi sebeplere dayanan harikulade haller Allah dostlarının kerametlerinden değil, Allah düşmanı şeytanın hallerindendir. Bir kimsenin harika halleri namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, geceleri ibadet yapmak, dua etmek gibi ibadetlerle meydana gelmeyip şirk koşmak, ölülerden istemek, yanında bulunmayan bir kimseden medet ummak, günah işlemek, haram yemek, çalıp oynamak, yakını olmayan kadın ve oğlanlarla çalıp dans etmek gibi şeylerle meydana gelirse bu hallerin şeytani olduğunda hiç şüphe yoktur. Hatta onların bu halleri Kur'an dinledikleri zaman eksilir ve kaybolur. Şeytan çalgılarını dinledikleri zaman ise kuvvetlenir. Böyle olduğu için gece yaralarına kadar dalar ve rahatsız ederler. İş namaza geldiğinde yorgun düştüklerinden yerlerinde çakılıp kalırlar. Veya tavukların yem toplaması gibi çabucak yatar kalkar ve sözde namaz kılmış olurlar. Yanlarında Kur'an okunursa öfkelenirler, dinlemekten nefret ederler. Çünkü o muhabbet ve naz ehlidir. Ama Allah kelamındaki hazdan ve lezzetten haberi yoktur. Kalbi bu zevklere kapalıdır. Ama dev sesi duydu mu canlanır, harekete geçer. Kendinden geçer, adeta raks ederken başka bir dünyaya girer. Kendilerini keramet ve muhabbet ehli sanan bu kimselerin halini Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 36. ayetinde mealen şöyle anlatıyor. Her kim çok merhamet edici Allah'ın zikrinden yana nankörlük ederse biz de ona şeytanı musallat ederiz. Artık şeytan onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. Çoktan Allah Azze ve Celle'nin zikri birçok ayetlerde belirtildiği gibi Kur'an'dır. Kur'an'daki emirler ve yasaklardır. Kur'an'a uyan kurtuluşa erer, ondan ayrılanların yoldaşı da saptırıcı şeytanlar olur. Allah Azze ve Celle Taha suresinin 124 ila 126. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Her kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı darlık içinde bir yaşantıdır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz. O der ki, Rabbim beni niye kör olarak haşrettin? Ben daha evvelce görüyordum. O da buyurur ki, bu senin için bir cezadır. Sana ayetlerimiz gelmişti de sen onlara uymayı istememiştin. Onları unutmuştun. Bugün de işte sen unutuluyorsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Yüce Allah kitabını okuyup ondaki esaslara göre hayatını tanzim eden kişileri dünyada sapıklıktan, ahirette de bedbahtlıktan koruyacağına söz vermiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma işte bu Taha suresi 124-126. ayetlerini bu sözüne delil olarak getirmiştir. Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.